Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. You Win in the Locker Room First. John Gordon ile eski NFL baş antrenörü Mike Smith tarafından yazılmış takım liderliği ve kurum kültürü üzerine kısa, uygulama odaklı bir yönetim kitabıdır. Kitabın temel savı şudur. Bir ekip sahaya, toplantıya ya da pazara çıkmadan önce kendi iç ortamında kazanmayı öğrenmelidir. Buradaki soyunma odası. Yalnızca sporun fiziksel alanını değil, insanların birbirine davrandığı, ortak standartların oluştuğu ve liderliğin günlük olarak görünür hale geldiği her çalışma ortamını anlatır. Yazarlar, Smith'in Atlanta Falcons deneyimlerinden yararlanarak hızlı sonuç arayışının kültürel temellerin yerini tutamayacağını savunur. Çerçeveyi 7C kavramı üzerinden kurarlar. Kültür, bulaşıcı enerji, tutarlılık, iletişim, bağ kurma, adanmışlık ve özen. Amaç, takımların yalnızca kısa süreli performansını yükseltmek değil, baskı altında da işleyebilen davranış düzenleri oluşturmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle kitap, spor koçlarının yanı sıra şirket yöneticileri, okul liderleri ve ekip sorumluları için de uyarlanabilir ilkeler sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak kültür, sonuçların değil günlük davranışların başlangıç noktasıdır. Kitapta kültür, duvara asılan değerler listesi değil, ekip üyelerinin her gün tekrar ettiği davranışların toplamı olarak ele alınır. Yazarların mantık zinciri nettir, kültür beklentileri ve inancı şekillendirir. Bunlar davranışları etkiler, davranışlar alışkanlığa dönüşür. Alışkanlıklar da gelecekteki performansı kurar. Bu yaklaşım, kötü bir sonucun yalnızca taktik ya da yetenek eksikliğiyle açıklanamayacağını gösterir. Asıl soru, ekibin o sonucu üreten çalışma düzenini, sorumluluk anlayışını ve ilişki biçimini nasıl kurduğudur. Liderin görevi değerleri ilan etmekle bitmez. Değerleri işe alımda, geri bildirimde, toplantılarda ve zor karar anlarında görünür kılması gerekir. Aksi halde ekip, yazılı ilkelerden çok fiilen ödüllendirilen tutumları örnek alır. Kitap, liderlerin köke odaklanmasını önerir. Yani satış, galibiyet ya da hedef gibi meyvelere doğrudan yüklenmek yerine onları besleyen kökleri güçlendirmek gerekir. Türkiye gibi hiyerarşinin birçok kurumda belirgin olduğu ortamlarda bu vurgu özellikle anlamlıdır. Çalışanlar yöneticinin söylediğinden çok baskı anında neyi tolere ettiğini ve neyi takdir ettiğini izler. Sağlam kültür kararları hızlandırır çünkü ekip hangi davranışın kabul edilebilir olduğunu önceden bilir. İkinci olarak, bulaşıcı enerji ve tutarlılık. Baskı altındaki ekibin duygusal standardını belirler, 7C içinde bulaşıcı olma ve tutarlılık, liderliğin duygusal etkisini iki farklı açıdan açıklar. Bulaşıcı olma, olumlu ya da olumsuz enerjinin ekip içinde hızla yayılmasıdır. Kitap, iyimserliği yüzeysel bir neşe gösterisi gibi değil, zorluk karşısında çözüm aramayı mümkün kılan bir çalışma disiplini olarak değerlendirir. Sürekli şikayet, suçlama ve umutsuzluk normalleştiğinde ekip üyeleri risk almaktan ve birbirine destek vermekten uzaklaşır. Bu nedenle lider enerji tüketen tutumları görmezden gelmemeli, yapıcı katkıyı çoğaltacak insanları ve ritüelleri desteklemelidir. Ancak yalnızca yüksek enerji yeterli değildir. Tutarlılık, liderin galibiyet ve yenilgi sonrasında aynı ilkelere bağlı kalmasıdır. Başarıdan sonra rehavet, başarısızlıktan sonra panik oluşursa ekip güvenilir bir referans noktası kaybeder. Mike Smith'in koçluk deneyiminden çıkan derslerden biri, geçmişteki iyi sonuçlara yaslanmadan sürekli gelişim ihtiyacını korumaktır. Lider, kontrol edebildiği alana dönmeli, hazırlık, çaba, öğrenme ve davranış kalitesini takip etmelidir. Bu ikili yaklaşım özellikle belirsizlik dönemlerinde işe yarar. Olumlu enerji hareket gücü sağlar, tutarlılık ise bu gücün rastgele yönlere savrulmasını engeller. Böylece ekip, anlık ruh haline göre değil, ortak standartlara göre hareket eder. Üçüncü olarak, tekrarlanan ortak mesajlar. İletişimi bilgi aktarımından davranış hizalamasına taşır. Kitabın iletişim bölümü, liderin yalnızca çok konuşmasını değil, doğru mesajı herkesin aynı biçimde anlayacağı kadar düzenli ve uyumlu biçimde iletmesini savunur. Büyük ekiplerde strateji, öncelik ve beklentiler farklı yöneticiler tarafından farklı anlatıldığında çalışanlar hangi ölçüte göre karar vereceğini bilemez. Bu durum, iyi niyetli kişilerin bile birbirinden kopuk çalışmasına yol açar. Yazarlar, bu nedenle sezonluk ve haftalık temalar gibi tekrar eden odak noktalarının önemini vurgular. Bir şirkette bunun karşılığı, dönemsel hedeflerin yanında günlük iş davranışını yönlendiren kısa ve anlaşılır ilkeler olabilir. Tekrar, mesajın etkisiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle yoğunluk ve baskı altında insanlar ayrıntıları değil, sık duydukları ve yöneticilerinin davranışlarında gördükleri öncelikleri hatırlar. Fakat tekrarlanan mesajın inandırıcı olması için lider kadrosunun da aynı dili kullanması gerekir. Bir yönetici işbirliğini överken diğeri yalnızca bireysel rakamları ödüllendirirse resmi mesaj geçerliliğini yitirir. Kitap ayrıca liderin görünür olmasını önemser. Sadece makam odasından iletişim kurmak yerine ekibin çalıştığı alanlarda bulunmak, kısa birebir görüşmeler yapmak ve dışarıdan gelen yapıcı seslerden yararlanmak iletişimi güçlendirir. Böylece iletişim, duyuru yapmak olmaktan çıkar, ortak anlam ve ortak davranış üretme aracına dönüşür. Dördüncü olarak, soyunma odası dışındaki bağlar. Güveni ve takım için çalışma isteğini derinleştirir. Bağ kurma ilkesi. Ekip üyelerinin yalnızca aynı hedef için yan yana çalışmasının gerçek bir takım olmaya yetmediğini ileri sürer. İnsanlar birbirlerinin güçlü yönlerini, baskılarını ve niyetlerini tanımadığında, sorun anlarında kolayca savunmaya geçer veya sorumluluğu başkasına bırakır. Kitap bu nedenle liderlerin insanları görev tanımlarının ötesinde tanıması gerektiğini belirtir. Ekip arkadaşlarının iş dışındaki hayatlarına saygılı bir ilgi göstermek, ortak deneyimler yaratmak ve açık konuşma için alan açmak, ilişkisel güveni geliştirir. Buradaki amaç yapay yakınlık üretmek değildir. Amaç, zor geri bildirimin kişisel saldırı gibi algılanmadığı, yardım istemenin zayıflık sayılmadığı bir ortam oluşturmaktır. Yazarlar, ekip üyeleri güçlü ilişkiler kurduğunda yalnızca birbirleriyle değil, birbirleri için çalışmaya başladığını vurgular. Bu ayrım önemlidir.
İlk durumda koordinasyon görev gereğidir, ikinci durumda ise ortak sorumluluk doğar.
Teknoloji iletişimi kolaylaştırsa da, kitap yüz yüze ve dikkatli temasın yerini tamamen tutamayacağını hatırlatır. Türkiye'de aile, hemşehrilik veya yakın çevre bağlarının iş hayatına taşınabildiği kültürlerde liderin görevi, ayrıcalıklı gruplar oluşturmak değil, herkesin dahil olabildiği adil bir güven zemini kurmaktır. Bağ kurma, stratejinin yerine geçmez, fakat stratejinin sahada uygulanmasını sağlayan sosyal altyapıyı oluşturur. Son olarak, adanmışlık ve özen. Liderin önce hizmet ederek hesap verebilirlik kurmasını gerektirir, kitabın adanmışlık ve özen ilkeleri. Liderin ekipten istediği fedakarlığı önce kendi davranışlarıyla göstermesi gerektiği düşüncesinde birleşir. Adanmışlık, yalnızca hedefe bağlılık beyanı değildir.
Zaman ayırmak, hazırlık yapmak, gelişim fırsatları yaratmak ve grup ihtiyaçlarını kişisel ego ya da rahatlığın önüne koymaktır.
Ekip üyeleri, liderin zor zamanlarda gerçekten yanlarında olup olmadığını dikkatle değerlendirir. Liderin bağlılığı görünür olmadığında disiplin ve ekstra çaba talepleri tek taraflı baskı gibi algılanabilir. Özen ise performans standardını düşürmek anlamına gelmez. Tam tersine, insanlara değer veren liderin açık beklenti koymasını, dürüst geri bildirim vermesini ve gerektiğinde sorunlarla doğrudan ilgilenmesini içerir. Kitapta bakım veren, destekleyici ilişkiyle hesap verebilirlik karşıt kavramlar değildir. Güven varsa, yüksek standartlar daha adil ve geliştirici görünür.
Bu yaklaşım, özellikle sonuçlar kötüleştiğinde suçlayacak kişi arama eğilimine karşı bir koruma sağlar. Lider sorumluluk almalı, hatalardan öğrenmeyi mümkün kılmalı ve ekibin ihtiyaçlarına göre öncelik belirlemelidir.
Mike Smith'in başarılarının yanında son dönemindeki aksaklıklara da değinmesi, kitabın bu konuda yalnızca zafer anlatısı kurmadığını gösterir.
Oker, liderliğin kusursuzluk değil, hizmet, sorumluluk ve sürekli düzeltme pratiği olduğunu görür.
Sonuç olarak, "You win in the locker room first" spor metaforunu kolay bir süs olarak kullanmayan, onu ekip yönetiminin somut sorunlarına bağlayan bir kitaptır. Spor koçları, takım kaptanları, satış ve operasyon yöneticileri, okul yöneticileri, girişim kurucuları ve insan yönetme sorumluluğu taşıyan herkes için yararlı olabilir. Özellikle ekipte iletişim kopukluğu, düşük güven, başarı sonrası rehavet ya da kriz dönemlerinde dağılma yaşayan liderler, kitaptaki 7 başlığı pratik bir teşhis çerçevesi olarak kullanabilir. Kitabın faydası, tek bir büyük dönüşüm önerisi vermesinde değil, kültürün günlük davranışlar yoluyla inşa edildiğini açık biçimde göstermesindedir.
Okur, hangi mesajların tekrar edildiğini, liderlerin ne kadar tutarlı davrandığını, İnsanların birbirinin ne kadar tanıdığını ve hesap verebilirliğin özenle dengelenip dengelenmediğini değerlendirebilir. Benzer liderlik kitaplarından ayrıldığı nokta, John Gordon'un pozitif liderlik yaklaşımını Mike Smith'in yüksek baskılı profesyonel spor deneyimiyle birleştirmesidir. Bu birliktelik, soyut kültür söylemlerini saha içi hazırlık, lider kadrosunun uyumu ve sonuç baskısı gibi somut bağlamlara taşır. Ayrıca başarının yanında hatalardan çıkarılan derslere de yer vermesi önerileri daha gerçekçi kılar. Kısa ve doğrudan yapısı derin akademik araştırma bekleyenler için sınırlı kalabilir. Buna karşın uygulanabilir bir ortak dil oluşturmak isteyen ekipler için düzenli olarak dönülebilecek anlaşılır bir başlangıç kaynağıdır. Destek olmak isterseniz John Gordon kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.